أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu Allah'ın dininde tavize yer yok konusudur. Biliyorsunuz sürekli tekrar ettiğimiz bir husus var. Rum suresinin 30. ayetinde Allah-u Teala yüzünü dosdoğru bu dine çevir diyor. Allah'ın fıtratına, ki insanları ona göre yaratmıştır. Yani fıtrat Allah'ın varlıkların oluşum, değişim, gelişim, kanun ve kuralları. Yani tabiatta geçerli kanun ve kurallar, insanın vücudunda geçerli kanun, kurallar. İşte Allah'ın dini bu kanun ve kuralların insan hayatına uygulanmasıdır. Şimdi Allah'ın dini buysa, tüm tabiatta geçerli olan kanun ve kurallarda ne olur? Allah'ın dini olur. Yani şuradaki işte su, yani şurada gördüğünüz bütün şeyler, vücudumdaki bütün parçacıklar Allah'ın dinine tam tamına uyar. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 83. ayetinde şöyle diyor. Efe gayre dinillahi yebğun. İnsanlar Allah'ın dininden başka bir şey mi arıyorlar? Ve lehu esleme men fissemavati vel ard. Tav'an ve kerha. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a teslim olmuştur. Esleme fiilinin mastarı İslam. Teslim olmak, Allah'a teslim olmak. Kayıtsız şartsız Allah ne diyorsa o diyebilmektir İslam. Şimdi isteyerek de istemeyerek teslim olmuştur ve onun huzuruna döndürüleceklerdir diyor. Yani bir de insanlar Allah'ın huzurunda hesap verecek. Peki isteyerek veya istemeyerek teslim olmak ne demek? Şimdi ben Allah'ın koyduğu kanun ve kurallara göre yaşamazsam vücudum ayakta kalabilir mi? Su içmiyorum ben. Bu sıra su içmeyeceğim deme şansım var mı? Havayı teneffüs etmeyeceğim diyebilir miyim? Yemek yemeyeceğim. Kış olsun, yaz olsun elbise giymeyeceğim. Bakın en kafir olanı da bu şekilde Allah'ın tabiata koyduğu kanun ve kurallara teslim olur. Ama mesela insanlar birçok yanlışlar yaparak kendi vücut şeylerini, yapılarını bozabilirler. İçki içer, sarhoş olur. İşte kötü şeyler yer, sağlığını bozar. Allah'a teslim olmaz, sıkıntıya girer. Şimdi Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e verdiği çok önemli bir özellik vardır. Kur'an şifadır diyor Allah-u Teala. Bütün nebiler de geliyor, gelip diyorlar ki nebileri yani Allah kitaplarını şunun için gönderiyor. İnsanlar kendilerine biçilen ömrün sonuna kadar yaşasınlar diye. Çünkü ömür kısalabilir ama uzamaz. Ömrümüzün sonuna kadar yaşayabilmek için vücudumuz Allah'a teslim olmalı. Vücudumuzda sağlık problemi de bırakmaz Allah'a teslimiyet. Onun için Allah'ın Kur'an'a koyduğu esaslara göre hareket eder, vücudumuzu tam teslim edersek vücudumuz mutlu olur. Ama Allah'a teslim olmazsak, ki dinin adı İslam, ne olur? En isyankar adam bile hayatının %99'unu Allah'ın koyduğu kurallara göre geçirmek zorundadır. Aksi takdirde yaşayamaz. Ama o çok az imtihan gereği verilmiş olan yetkiler, işte kumar oynar, içki içer, domuz eti yer, bilmem işte Allah'a ibadet etmez, gider yanlış işler yapar. Önce en büyük yanlışlığı kendi nefsine yapar ve kendini psikolojik sıkıntılara sokar. Bir dışlanmışlık yaşar ve insanların yanında sürekli psikolojik bozukluk içerisinde yaşar. Bakarsınız ki kendi kendini hasta etmiş. Onun için şimdi peki adam %99 Allah'a teslim oluyor. Peki acaba insanlar yaşadıkları zaman Allah'ın kanun ve kurallarına kendilerini teslim oluyor, kabul ediyorlar mı, etmiyorlar mı? İnsanlar da, insanların tamamı kendini dindar kabul eder. Kendini dindar kabul etmeyen tek bir insan yoktur. Allah-u Teala bu konuda Kafirun suresini indirmiştir. Onun mealini Fatih Hoca'dan dinleyelim.
Evet hocam, ona geçmeden önce biraz önce atıfta bulunduğunuz ayet Nuh suresinin 4. ayeti يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى.
Yani şifa olduğu Kur'an-ı Kerim'in.
Evet.
Yani bakın burada şu şeyi çok iyi kafamıza yerleştirelim. Kur'an'da şifa vardır demiyor Allah. Kur'an şifadır diyor. İşte insanlar yaptıkları yanlışlarla ömürlerini kısaltırlar. Bunu da Allah-u Teala En'am suresinin baş tarafında anlatıyor. Daha birçok ayette var. Bizim mealden En'am suresinin baş tarafının dipnotuyla birlikte okunması halinde bu çok net bir şekilde görülür. Şimdi bütün nebilerin yaptığı asıl şey ne? Geliyor, sen Allah'ın kitabına uyarsan sen ömrünü, yani şu dünyada yaşaman için ne kadar sana süre biçilmişse onun sonuna kadar yaşarsın. Peki bu arada öldürülen Allah yolunda öldürülmüşse zaten Allah ona ölü demiyor. Onu ölü demiyor. Onun hayatını uzatıyor ama nasıl uzattığını biz bilmiyoruz. Şimdi yani bu dünyada mutlu yaşarız. Ömrümüz uzar. Tamam. Peki ne oluyor? Allah'a teslim oluyoruz. Allah ne diyorsa o. Peki kardeşim, seni yaratan, tabiatı yaratan, her şeyi yaratana teslim olmayacaksın da kime teslim olacaksın? Herkesin mantığı bunu alır ama menfaatlerine ters düşeceği için herkes kendine göre Allah'ı dışlamadan, asla dışlamadan bir din anlayışı ortaya koyar. Şimdi Fatih Hoca'dan şey dinleyelim. Kafirun suresini.
Kafirun suresi ilk ayet 109. sure ilk ayetten itibaren mealini okuyorum. De ki ey kafirler, ayetleri görmezlikte direnenler, ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk eden kimseler değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek biri değilim. Zaten siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek kimseler değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de bana.
Bakın, sizin dininiz size, benim dinim bana derken karşı taraf dinsiz mi? Onun için dikkat ederseniz herkes kendini dindar kabul eder. Burada defalarca anlattım ama çok kısaca tekrar edeyim. Yani bir televizyonda canlı yayındaydık. Orada işte ateist olmasıyla tanınanlardan bir tanesi, yayında değil de reklam arasında bana dedi ki, işte ben dedi dinsiz birisiyim ama bu yayınları çok seviyorum. Dedim yok, ben sana bir şey söyleyeyim. Sen Allah'ın varlığına ve birliğine kesin olarak inanıyorsun değil mi dedim. Böyle bir sarsıldı. Sonunda yani evet dedi. İkinci reklam arasında da dedim sana bir şey söyleyeyim. sen çok dindar bir kişisin değil mi dedim. Evet dedi. Hah. Dindar olmanın bir anlamı yok. Hangi dinin dindarısın? Allah'a tam teslim olabiliyor musun? Yoksa Allah'ın dininde tavizler mi veriyor? Kendi kafana göre, kafana uyan bir dine mi kendini mensup ediyorsun? Onun için mesela Allah-u Teala şeyde insanları dindarlık açısından ikiye ayırır. Araf suresinin 30. ayetinde şöyle diyor. Allah bir takımını doğru yolda, bir takımının doğru yolda olduğunu onaylar. Nasıl doğru yolda? İşte tabiat nasıl tam olarak Allah'a teslim oluyorsa, yani mesela bir kuşun, bir efendim bitkinin, ne bileyim bir hayvanın Allah'ın koyduğu kanuna teslim olmaması, doğal yapısına uygun davranmaması mümkün mü? Tam onun gibi Allah'ın koyduğu kurallara teslim olursun, doğru bildiğini yaparsın. Ha, Allah'ın kitabıyla karşılaşıncaya kadar bildiğin doğrulardan sorumlusun. Allah'ın kitabıyla karşılaşınca onun Allah'ın kitabı olduğunu kesin olarak anlayıp kavramışsan artık ondan sorumlusun. Çünkü mesela tabiatta sen namazdan, oruçtan bahseden bir tabii şey görmeyebilirsin ama namaz, oruç da senin vücudun olmazsa olmazıdır. Yani bu ibadetler, Allah'ın koyduğu yasaklar. İşte diyor ki Allah bir takımın doğru yolda olduğunu onaylar. Bir takım da sapık sayılmayı hak eder. Sapıklar ne yapar? Şeytanları Allah'tan daha yakın konumda tutar. Bak Allah'ı uzak, Allah'ı bırakmıyor ama Allah'tan daha yakın konumda tutuyor. İyi tamam ama Allah'ın benim namazıma ne ihtiyacı var? Allah benim içkime ne karışıyor? İşte falan gibi. Yani Allah'a akıl öğretmeye kalkar. Ondan sonra da ne diyor? Üstelik kendilerine doğru yolda sananlardır. Kendilerini dost doğru yolun ortasında kabul ederler. Şimdi tabiatta geçerli kanun ve kurallar bizim vücudumuzda da uygulanıyor. Ama biz imtihan edildiğimiz için Allah tarafından serbest bırakılıyoruz. Tabiata aykırı davranışlar da yapabiliyoruz. Şimdi bakıyorsunuz ki insanlar yaptığı bir takım yanlışlarla işte tohumları bozuyorlar. Havayı, suyu, birçok şeyi bozuyor insanlar. Allah-u Teala Bakara suresinin 204 olabilir ayetinde ne diyor? Ve minen nâsi men yu'cibuke kavlu fil hayati dünya. Öyle insanlar var ki dünya hayatıyla ilgili bir konuşma yaptığı zaman ne güzel, maşallah, helal olsun ya. Eşhedullah ala ma fi kalbi, içinde de Allah'ı şahit tutar o. Ben Allah'a da inanan bir adamım. Hiç. Doğru yoldayım diyor. Ve huve eleddül hısam, ama en şey çetin düşman, en kötü düşman odur. Niye? Ve idâ tevella, bir iş başına geçerse se'a fil ard, yeryüzünde çalışır. Yufside fiha ve hülkel harse ben nesil. Orayı bozmak, ürünleri ve nesli, yani insanları bozmak, yeni nesilleri bozmak, insanları bozmak için elinden geleni yapar. Peki bak ne yapar? Bir iş başına geçti öyle yapar. Yani yanınızdan ayrılsa yapar manası da verilebilir tabii. Ondan sonra neydi ayetin? Allah fesadı, bozgunculuğu sevmez. Yani Allah'ın koyduğu kuralları yeryüzünde insandan başka bozacak biri de yoktur. Adam kendini bozmakla yetinmez, toplumunu bozmakla yetinmez, tüm insanlığı bozar. Mesela şimdi bakın, Avrupa'ya gidin, nesil kalmamış. Yani ülkeyi kime teslim edecekleri belli değil. O yetmiyor. Şimdi nesli iyice tüketmenin yollarını araştırıyorlar. Ne oluyor peki burada? Zarar eden kim? Sen zarar ediyorsun. Yalnız yaşamak zorunda kalıyorsun. Yani her gün kötünün de kötüsü haline geliyorsun. Dolayısıyla şey de Allah'ın dinine taviz olmaz. Mesela su içiyorsun. Ya bir bardak içim ye. Ya ne olacak? 3-4 bardak iç. Ne olacak değil. Allah senin vücudunu belli bir ölçüye göre ayarlamış. Ölçüyü bozma. İsraf etme diyor. Dolayısıyla Allah'ın dininde en küçük bir ekleme ve çıkarma yapılamaz. Bu ekleme ve çıkarmayı Muhammed Aleyhisselam da yapamaz. Allah'ın hiçbir nebisi yapamaz. Onlar da uymak zorundadır. Hiç şeysi yok. Tavizsizdir. Bunun eklemesi çıkarması yok. Dolayısıyla mesela Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi şey yapmaya çalışıyorlardı. Yani biraz kendilerini uydurmaya çalışıyorlardı. Ne yapıyorlardı? Mesela Kalem suresinde ne diyordu şeyler? Bu Mekkeli müşriklerin arzuları neydi? Veddu lev tutinu feyutinun. Çok istiyorlar ki sen birazcık yumuşak davranasın. Ya niye bu kadar sert oluyorsunuz kardeşim ya? İşte sürekli söyledikler. Ya birazcık tabiçe, biraz siz, biraz onlar. Ne olacak, bir orta yol bulalım. Kardeşim bu Allah'ın dini. Ya teslim olursun ya olmaz. Burada milyonda bir milim bile oradan çıkma hakkın yok. Yanlış yapabilirsin. Yaptığın yanlıştan dolayı tevbe edersin. O ayrı bir konu. Ama kendi kafana göre herhangi bir şey yapamazsın. Şimdi mesela Allah-u Teala Kalem suresinin 8. ayetinde Muhammed Aleyhisselam diyor ki yalan söyleyip duranlara boyun eğme. Neden yalan söyleyip? Sen Allah'ın ayetini okuyorsun. Doğru olduğunu anlıyor, kavruyor. Hesabına gelmediği için ya onu bırak kardeşim ya boş, yok öyle şey olmaz diyor. Başka taraf şey yapıyor. Ondan sonra diyor ki çok arzu ederler ki onlara taviz veresin. Onlar da sana taviz versinler. Ya bir orta yol bulalım ne olacak? Olmaz bu. Mesela yine şeyde İsra suresinin 73. ayetinde Allah-u Teala diyor ki yani bakın bu Mekke'de olan bir şey. Az önce okuduğum ayet de Mekke'de inen ayetti. İsra suresi de Mekke'de inmiştir. Diyor ki az kalsın sana vahyettiğimizden başkasını bize mal etmen için seni ondan uzaklaştırıp başını yakacaklar. Yani birazcık, azıcık taviz ver ya Muhammed. Azıcık taviz ver ya. Niye azıcık taviz ver? Çünkü yaptığının doğru olduğunu pekala biliyorlar. Ama biz de yani biraz şey yap yani bize karşı da azıcık yumuşak davran. Yok öyle. Öyle bir şey yok. O zaman sen bunun elbette ki faturasını da ödersin. Allah'ın emrine uygun davranmanın faturası da var. Onu da elbette ki ödeyeceksin. Onu ödersin. Ne oldu? Muhammed Aleyhisselam ödedi. Medine'ye gitmek zorunda kaldı ama bir müddet sonra Allah Mekke'yi ona verdi. Evet. Bak diyor ki Allah az kalsın sana vahyettiğimizden başkasını bize mal etmen için. Bak vahyettiğimizden. Vahyettiği nedir? Allah'ın kitabıdır. Kur'an'dır. Başkasını bize mal etmen için seni ondan uzaklaştırıp başını yakacaklardı. O zaman seni kesinlikle dost edinirlerdi. Peki, diyor ki Allah, sen de bir insansın, birazcık şey yaptın. Eğer duruşunu sağlamlaştırmasaydık, neredeyse onlara azıcık meyledecek gibi olmuştu. Hele birazcık meyletseydin, bu kim? Muhammed Aleyhisselam değil mi? O da imtihandan geçiyor. Onda yanlış yapma hakkı var. O da şirk günahını da işleyebilir. Allah-u Teala Zümer Suresi'nin 65. ayetinde sadece onun değil, bütün nebiler için aynı şeyi söylemiştir. Yani şu kesin olarak sana vahyedildi, senden önceki nebilere de. Hele şirke düş, bütün yaptıkların yok olur gider. İşte bu da bir şirke düşmek olur. Ne demek ortak? Ya siz bir şirketin 1 milyonda bir hissesini alsanız size ortak demezler mi? Ortak denir. Onun için Allah'ın dininden 1 milyonda bir taviz versen başkasını memnun etmek için, hatta 1 milyarda bir taviz versen sana ne derler? Müşrik denir. Allah ortak koşuyor. Allah'ın ortağı olmaz. Ne olacak efendim? Hayır, böyle bir şey kesinlikle söz konusu olmaz. Peki öyle olduğu zaman bak ne diyor? Peki müşrik olduğu zaman ne olur? Bak Muhammed Aleyhisselam Allah'ın sözü, İsra 75. ayet. O zaman sana hayatın da azabını 2 kat, ölümün de azabını 2 kat tattırırdık. Çünkü senin elindeki nimet fazla, sen Allah'ın nebisisin. Böyle bir taviz verir, Allah'a ortak koşarsan, Allah sana bu dünyada da ahirette de 2 kat ceza verir. Öyle şey değil, diğer müşriklerden çok daha fazla ceza verir diyor. O zaman peki, şimdi ben Fatih Hoca'ya sorayım. Mesela bize hep şeylerde, işte dini mekteplerde şunu öğretmediler mi? Muhammed Aleyhisselam Medine'ye geldi. Baktı ki Yahudiler şeye doğru namaz kılıyor. Kudüs'e doğru. Ne dedi? Bundan sonrasını sen anlat istersen. Bu konuda senin bir çalışman var.
Evet, yani iddiaya göre, ki bu asla kabul edilebilir bir şey değil. İddiaya göre Muhammed Aleyhisselam arada bir ülfet peydah olsun, sıcak bir temas hasıl olsun diye, o zaman biz de bunların kıblesine dönelim diye karar almış ve o günden itibaren Kudüs istikametine dönerek namaz kılmıştır.
Ne olur?
Evet, bu Allah'ın dininde söz sahibi olma iddiasıdır. Yani Allah'a hükümde ortaklık, Kur'an-ı Kerim'deki karşılığı şirk koşmak.
Şirk koşmak olur. Ama bugün bütün adına İslami denen kitaplarda bu yok mu? Araştırdın yani sen. Aksini söyleyen rastladın mı? Yok. Geliyor Medine. Yahudilere yaranmaya çalışıyor. Ya bu kimin dini? Kimin dini? Allah ne dedi? Birazcık bile meylese edecek olsaydı. Namazda kıbleye, Kabe'ye değil de şeye doğru dön. Mescide doğru dön. Ya gerçekten, yani şu anda işte tarikatlar var, cemaatler var, mezhepler var falan. İşte şu var, bu var. Ya bakıyorsun da kaç tane acaba dünyada, kaç tane Kur'an'a göre, yani Allah'ın Müslüman dediği insan var diye bakarsan, hakikaten adam bulmak çok zor. Gerçekten son derece zor. Yani ne oluyor bu da? Taviz mi vermiş Muhammed Aleyhisselam ona?
Yani o sadece Muhammed Aleyhisselam değil ki hocam, yani öyle bir zihniyet var ki, mesela bizde tedricilik diye bir kavram var. Güya insanlar işte bu yeni gelecek olan dine karşı mesafe alırlar, alışamazlar diye belli bir süre içki içmelerine müsaade edilmiş, belli bir süre faiz yemelerine müsaade edilmiş. Hatta Mekke'de, bu da aslında bir ikiyüzlülük gibi, Mekke'de işte onlarla hoş geçinmek, hoşgörü ortamı. Ama güçlenince, Medine'de devlet kurunca, tamam bundan sonra nerede bulursanız bunları öldürün şeklinde, yani tavizin de ötesinde iki yüzlülük zihniyeti maalesef din adına anlatılıyor yani.
O söylediğin çok güzel, o son cümlen çok güzel. Hakikaten o şekilde hiç düşünmemiştim. Şimdi bir taraftan güçleninceye kadar taviz. Birazcık içki içebilirsiniz. Ya böyle bir saçmalık olur mu? Buna örnek verdikleri ayet Bakara suresinin 219. ayeti. Allah-u Teala diyor ki sana içki ve kumarı sonra. De ki ikisinde de büyük günah var diyor. Ya büyük günahtan daha ötesi olur mu? Ha, insanlara bazı menfaatleri de var. Tabii ki olacak. Ama günahları daha fazladır diyor. Yani ne oluyor? Bunun hangisi tabiz? Ya siz nasıl bunu söyleyebilirsiniz? Ama maalesef böyle bir din anlayışı ortaya çıkmış ve zaten bakın Muhammed Aleyhisselam'a ne diyor? Birazcık taviz verseydin diye. Bir de şu var. Efendim İşte o konularda da sen çok çalıştın. Mesela hadisler, Kur'an ayetlerini nesheder mi? Ne diyorlar o konuda?
Ederler, hatta çoğunlukla o eder.
Evet. Yani ve de şunu söylerler bu şeyde. Daha çok Arap dünyasında. Es-sünnetu kadiyetun alel kitap. Kitap üzerindeki son sözü sünnet söyler. Tamam, sünnet kelimesi doğru. Sünnet Allahü Teala'nın bütün nebilere koymuş olduğu, Adem Aleyhisselam'dan son Muhammed Aleyhisselam'a kadar uyurmasını istediği şey, emir ve yasaklarıdır ve ana yoldur. Ama kelimenin anlamını bozarak Muhammed Aleyhisselam'ın söz ve uygulamaları demişler buna. Kur'an'a %100 aykırı, ama bu anlamda herkes ittifak eder İslam aleminde. Mesela Allahü Teala şeyde Ahzab suresinin 38. ayetinde sünnetin Allah'ın bütün nebilerine farz kıldığı şeyler olduğunu söyler açıkça. Ma kana alen nebiyyi min haracin fi ma faradallahu le. Hiçbir, yani Allah'ın hiçbir nebisi üzerinde bir sıkıntı olmaz Allah'ın ona farz kıldığı konularda. Farz kıldığı ne? Sünnet Allah. Allah'ın sünneti. Bakın, Allah'ın sünneti, Allah'ın farz kıldığı şey, bugün İslam aleminin tamamı kitap, Kur'an, sünnet, Muhammed Aleyhisselam'ın söz ve uygulaması. Ya bu Allah'ın nebisine farz kıldığı diyor. Ve muhatap da Muhammed Aleyhisselam. Siz bunu nereden çıkarıyorsunuz Allah aşkına ya? Yani efendim işte tarikatlarla ilgili şu var bu var. Doğru. İnanılmaz derecede yanlışlar var. Şirkin ta dibindeler. Onları öyle de mezhepler daha mı sağlam yoldalar? Ne oluyor yani? Ana kuralları, metodu bozmuşlar bir kere en başta. Ne yapıyor? Yani şimdi Muhammed Aleyhisselam tutacak, şey yapacak, Medine'de Yahudilere taviz verecek, aman işte onlara karşı birazcık ılımlı davranalım diyecek. Peki güç zaman da onları kesecek. Ondan sonra tutmuşlar. Hani defalarca burada ders yaptık.
Bizdeki nesih anlayışı tamamen böyle hocam, nesih anlayışı. Yani bir ayetin yüzlerce ayeti neshetmesi, Medine'ye gelince hoşgörü ortamı bitti artık.
Evet.
Nesih denilen, oysa kitaplar arasındaki tasdik ilişkisinin en önemli kavramı olan nesih, bizde tamamen böyle yani iki yüzlü bir şeyin sanki bir göstergesi gibi.
Sen şimdi konuyu bilen bir kişisin. Sen esas yani geleneksel neslin tanımıyla Kur'an nesi bir anlat. Yani hiç böyle konuyu bilmeyen bir kişiye, yani talebelerin anlatıyormuş gibi bir anlat da izleyicilerimiz de konuyu tam olarak anlasın.
Evet, yani nesih esasında bir ilahi kitabın meşruiyetinin en önemli delillerinden bir tanesi. Bu yönüyle çok önemli bir kavram. Yani bir kitap Allah'ın kitabı mı değil mi? Bunun göstergelerinden bir tanesi de bu nesih ilişkisi. Tasdik diyoruz ya, hani kitabın önceki ilahi kitaplarla olan bağı. Çünkü mümin bir kişi için gelecek nebinin veya o nebinin verdiği, tebliğ ettiği kitabın meşruiyeti buna bağlı. Allahü Teala bütün kitapları önceki ilahi kitaplarla bağlantılı hale getiriyor, bir irtibatlandırıyor. Dolayısıyla yeni bir kitap beklentisi olan, yeni bir nebi beklentisi olan insanlar için bunlar çok önemli kavramlar. Yani o nebi bir ayet okuduğunda o adam için o okuduğu ayetle elindeki kitap arasındaki irtibatın mutlaka kurulması gerekiyor. Mesela elindeki kitap diyorsa ki işte şu zaman şöyle, hatta şunlardan, şu nesilden, şu zürriyetten bir nebi gelecek. Ondan sonra size kıblenin değiştirilmesini söyleyecek. Şimdi adamın elinde böyle bir kavram var, böyle bir bilgi var. Demek ki yeni gelen nebi şu konuda bir hüküm değiştirecek. Ya yani Allah ona emredecek, o da bunu tebliğ edecek. İşte o geldiğinde adam için o çok önemli bir şey oluyor. Ha, diyor ki zaten benim kitabım beni böyle bir beklenti içerisine sokmuştu. Kıblenin değiştirileceğini benim elimdeki kitap bana haber vermişti. Veyahut işte şunlar şunlar şunlar size haram kılındı, bunları yemezsiniz diye adamın elinde kitap var. Ama diyor ki elindeki kitap yine işte gelecek bir nebi size bunları şey yapacak, bu konuda yeni hükümler verecek. Onu bekleyin. Nebilerin ve onlara indirilen kitapların müjde olmasının bir yönü de bu. Onlara bir takım şeyler kaldırıyor zorlukları. Geliyor diyor ki işte şimdi Allah bana şunu emretti. Bunu bilen adam da diyor ki evet zaten benim elimdeki kitap bu konuda hükmün değişeceğini söylüyordu. Buradaki bu nesi ilahi kitaplar bağlamında adam için çok önemli bir şey. Elindeki kitapla o kitap arasındaki tasdik ilişkisini kuruyor. Veyahut elimizde de nitekim işte bir takım ayetler var. Mesela Allah-u Teala önceki toplumlar nasıl orucunu tutuyorsa siz de aynen o şekilde tutun diyor. Devam ediyor. Ama bir bakıyorsunuz belli bir süre sonra Allah-u Teala diyor ki oruçta artık işte mesela bir örnek olması bakımından Bakara suresinin 187. ayetinde diyor ki artık oruç gecelerinde bir takım yasaklar sizin için kaldırıldı. Şimdi mesela bu da kitap içerisinde bir nesih ilişkisi. Bu da anlamayı kolaylaştıran, dini önceki ilahi kitaplarla irtibatını kuran çok önemli kavramlar. Yani bunlar bilen insanlar için önemli, ehli kitap için. Ama biz de nesih bütün bunlardan arındırılarak ve hatta şirkin bir malzemesi olarak. Niye şirkin bir malzemesi olarak diyorum? Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki bir hükmü bizim geleneğimizde bir iki istisna dışında Nebi'nin kaldırma yetkisi var. Yani Allah-u Teala bu böyledir diyecek, ayet indirecek. Biz o ayeti kitapta bulacağız, namazda okuyacağız ama bir gün Nebi namazdan sonra arkasını dönecek diyecek ki şu konuda ben şöyle hükmediyorum. Dolayısıyla artık Kur'an-ı Kerim'deki o hüküm ortadan kalkmıştır. Şimdi bizim geleneğimizde bu kabul edilebilir bir şey. Oysa Allah-u Teala Hud suresinde sürekli burada okuyoruz. Hud suresinin ilk ayetlerinde Nebi Aleyhisselam'a diyor ki senin görevin sadece kitapta olan şeyleri insanlara tebliğ etmek. Eğer Kur'an-ı Kerim'le alakalı, Allah'ın diniyle alakalı herhangi bir söz hakkı bir beşere verilmiş olsaydı bunun adı Allah'tan başkasına kulluk etmek olurdu. Nitekim Hud suresinin ilk ayeti bunu söylüyor. Hiçbir nebiye de Allah böyle bir yetki vermiyor. Yani Allah bir şey söyleyecek, nebi diyecek ki evet o öyleydi ama bundan sonra benim bu sözüm ve bu fiilim sebebiyle artık Kur'an'daki o hükmü uygulamayabilirsiniz. Bu dinin tam merkezine dinamit koymakla eş bir şeydir. İşte bizim geleneğimizde nesih dediğimiz hadise böyle. Hatta öyle oluyor ki işte biraz önce söyledik. Bir ayet geliyor. O ayet yüzlerce ayeti Kur'an-ı Kerim'den siliyor, süpürüyor. Peki niçin bunu yaptı dediğimiz zaman da deniliyor ki işte yani Mekke'de Müslümanlar güçlü değildi. Hoşgörü ortamının olması gerekiyordu. Onlarla iyi geçinmek bir zaruretti. Ama daha sonra Medine'ye gelindi, güçlenildi. Artık onlara taviz yok. Dolayısıyla bu ayet onları nerede görürsek artık öldürmeyi bize emrediyor denilerek hem bir ikiyüzlülüğü hem de şirki gündeme getiren bir kavram olarak nesih maalesef kullanılıyor. Burada da kalmıyor çünkü dinde herhangi bir yerde bir dengeyi bozduğunuz zaman artık onun toparlanmasına imkan yok. Yani barajın kapaklarını bir açtığınız zaman onun önünde hiçbir şey duramaz. Bu defa sadece Muhammed Aleyhisselam'la da kalmıyor. Ondan sonra da bir takım insanların Kur'an-ı Kerim'deki bir takım hükümlerin uygulamasını ortadan kaldırabildiği, yani işte Hazreti Ömer'e bu konuda bir sürü iftiralar yapılmış. Esasında bunun da insanlar eliyle neslin hala devam ettiğinin bir nevi kabulü. Dolayısıyla ortadan din diye bir şey kalmıyor geleneksel nesih ile yürüyecek olursak.
Evet, şimdi tabii bu Fatih Hoca'nın söylediği son derece önemli. Şöyle kısaca bir özetleyeyim. Yani nesih nedir? İşte bir kitaptaki bilgileri diğer kitaba aktarmaktır. Allah-u Teala'nın nesi kendi kitabındaki, yani Adem Aleyhisselam'dan beri indirdiği, tüm nebilerin indirdiği kitaplardaki bilgileri en son nebiye de vermesidir. Ama arada bazı şeyler işte o misliyle nesih oluyor. Orada ne varsa buraya yani şey Türkçe'de buna istinsah denir. Yani yeni bir nüsha çıkarma. Ha Allah-u Teala imtihan içinde bazı ufak tefek farklılıklar ortaya koyuyor. Mesela işte Davud Aleyhisselam zamanında kıbleyi Kabe'den Kudüs'e çeviriyor. Neden dolayı çeviriyor? Onu da zaten kendisi anlatıyor bize Bakara suresinde. Sadece bu yani yeni gelen Nebi'ye uyacaklar mı uymayacaklar mı diye onları imtihan etmek için yapıyor. Zaten de uymuyorlar. Böyle çok küçük değişiklikler. İşte az önce Fatih Hoca'nın söylediği Ramazan orucunu tutmak onlarda da var. Namaz kılmak onlarda da var ama Ramazan orucuyla ilgili olarak oruçlu gecelerde karı koca ilişkisini onlara yasakladı. Bize de serbest bıraktı. Bu da hayırlısıyla nesih. Misliyle nesih, o da ne varsa aynısı. Hayırlısıyla nesih de bazı hükümlerde yapılan değişiklikler. Bunu da niçin yaptığını Allah-u Teala şeyde bize anlatıyor. Mesela Maide suresinin 48. ayetinde diyor ki ey Muhammed, gerçekleri içeren bu kitabı sana kendinden önceki kitapları tasdik edici. Niye tasdik ediyor? Çünkü ondaki bilgiler burada da var. Tasdik edici efendim ve koruyucu özellikle indirdik. Niye koruyucu özellik? Çünkü bugün Tevrat nüshalarını okuyun. O kadar yanlış şeyler sokuşturmuşlar ki gerçek Tevrat'ı koruyan Kur'an-ı Kerim'dir. Gerçek İncil'i koruyan Kur'an-ı Kerim'dir. Vedaları koruyan Kur'an-ı Kerim'dir. Ginzaları koruyan Kur'an-ı Kerim'dir. Nerede bir ilahi kitap varsa hepsini koruyan Kur'an-ı Kerim'dir. Niye? Çünkü Allah'ın son kitabı bu. Büyük ölçüde misliğine nesil, çok küçük şeyler, onu da zaten burada söylüyor. Buradan dikkatle dinleyin. Diyor ki bakın, Muhammed Aleyhisselam'a verdiği şey emrine baştan tekrar okuyayım, lütfen dikkatle dinleyin. Maide 48. ayet, ey Muhammed, gerçekleri içeren bu kitabı sana kendinden önceki kitapları tasdik edici ve koruyucu özellikle indirdik. O halde aralarında Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver. Allah'ın indirdiği Kur'an'dan başka ne olur? Olabilir mi başka bir şey? Olmaz. Ha, ayet Kur'an'da tabii hikmet de var. Kur'an'dan üretilen doğru çözümler var. O bütün Allah-u Teala'nın indirdiği kitaplarda olan bir şey. İslam aleminde zaten hikmet diye bir şey de kalmamıştır. Tamamen ona felsefe demiş ve öldürmüşlerdir o kavramı ki son derece önemli problem çözmenin metodudur. Neyse onu zaten sık sık burada derslerimizde anlatıyoruz. Evet, her biriniz için bir özel hüküm diyor. Adem Aleyhisselam'dan sonra özel hüküm. Peki niye? İşte imtihan için. Özel Yahudiler için özel olarak hadi Kudüs'e dönün. Şimdi tekrar Kabe'ye döneceksiniz. Evet. Özel hüküm ve geniş yol oluşturduk. İşte sünnet o. Ana yol. Her birimizin gideceği yol oluşturduk. Özel o genel. Yani 1999'u aynı ama çok küçük farklılıklar var. Mesela namaz kılma da problem yok. Abdest almada problem ama hadi namaz kılarken biraz Kudüs'e doğru döndürüyor Allah Yahudileri imtihan için. Muhammed Aleyhisselam'ın Kudüs'e dönmesi de kesinlikle kendi kararıyla değil. Bu da En'am suresinin 90. ayeti gereğidir. Allah'ın emridir o. Ama bunların hepsi İslam aleminde yok sayılmıştır. Allah gerek görseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Ne demek? Yani hiç bu farklılıkları koymazdı ortaya. Peki niye böyle yaptı? Böyle olması verdiği şeylerle sizi yıpratıcı bir imtihandan geçirmek içindir. Efendim sen bir Yahudi mesela Kudüs'e doğru namaz kılarken Kabe'ye doğru dönmek ona çok zor gelir. Zaten dönmediler. Belki birkaç tane dönen olmuştur, o kadar. Siz işlerde yarışın. Hep birlikte dönüp geleceğiniz yer Allah'ın huzurudur. Yani biz insan, tüm insanlara bunu söylemek zorundayız. Biz iyi işlerde yarışacağız. Zaten Allah-u Teala onu Bakara suresinde de bize bildiriyor. Orada şey de var. Bu şeyle ilgili şeyin kuleyle ilgili ayetlerin ikinci sayfasında. Hep birlikte dönüp geleceğiniz Allah'ın huzurudur. Anlaşmazlığa düştüğünüz konuları Allah size bildirecektir diyor. Aralarında yine Muhammed Aleyhisselam'a tekrar emir veriyor. Yani sen Yahudilerle, Hristiyanlarla kiminle ilgili bir problemi çözeceksen biraz ona taviz verelim, bir ortak nokta bulalım. Değil, asla. Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver. Başkası olmaz. Onların arzularına uyma. Çok açık ve net değil mi? Onlara karşı dikkatli ol. Allah'ın sana indirdiklerini herhangi birinden uzaklaştırıp seni sıkıntıya sokabilirler. Bugün İslam alemi Allah'ın indirdiği diye bir şey bırakmamış. Bakın Türkiye'ye bak. Efendim İslam ülkesi. Neresi İslam ülkesi Allah aşkına ya? Hangi hukuk? Ekonomi tamamen Allah'ın emirlerine zıt. Allah'la savaşır bir yapıda. Hukuk tamamen batıdan alınmış. Sosyal hayatta, sosyal ilişkiler, devlet yapısı, A'dan Z'ye hep öyle. Ne oluyor ya? Ha, şeyde İslami yapı zaten kaybolmuş. Bunu anlatıyoruz. Ama bizim tekrar döneceğimiz geleneksel şeriat değil. Allah'ın kitabı ve yine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'a uygun uygulamalarıdır. Başkası değil. Bak Allah'ın sana indirdiklerinin herhangi birinden seni uzaklaştırıp seni sıkıntıya sokmak, seni yakmak isterler. Yüz çevirirlerse bil ki sen dinlemiyorlar, dinlemesinler. Bil ki bazı günahları sebebiyle Allah onların başına bir iş gelmesini istiyordur. Yüz çeviriyor. İslam alemi hep yüz çeviriyor. Çevirin. Başınıza gelecekleri de dünyada da bilin. Zaten insanların çoğu yoldan çıkmıştır diyor Allah-u Teala. Tekrar diyor, onlar cahiliye hükümlerini bilgisizce uygulamaya konan şeyleri mi arıyorlar? Ya bugün bakın ülke baştan aşağı hastanelerle doldu. Baştan aşağı hapishanelerle doldu. Birisi bir mahkemeye başvuruyor. Şeylerce yıllarca sürüyor. Ya hani Osmanlı mahkemelerini Allah'a şükür en iyi bilen, yani bu dünyada en iyi bilen kişi olarak kabul ederler ama İslam aleminde kabul etmezler yani. İslam alemi dışında herkes bunu çok iyi bilir. Yahu 3 gün süren dava bulamazdınız. Hapishane diye bir şey de yoktu. Ve güvenlik had safhadaydı. Müthiş bir güvenlik vardı. Evet, çok yanlışları vardı ama doğrular da vardı. Ya birazcık kendimize gelsek olmaz mı? Neyse, biz bunları anlatacağız. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. O sonradan şey yapılacak. Diyor ki Allah-u Teala, onlar cahiliye hükümlerini bilgisizce uygulamaya konan şeyleri mi arıyorlar? Kesin bilgi peşinde olan bir topluluk için kimin hükmü Allah'ın hükmünden güzel olabilir? Hiç mümkün değil. Hakikaten. Mesela şimdi aklıma geldi. Almanlarla, Ruslarla yapmış olduğumuz toplantılarda bu tarafa o kadar büyük bir meyil olduğunu gördük ki. Ama Müslümanların zihinleri tamamen bozulmuş olduğu için onlara bir şey anlatılamıyor. Ama öbürlerine anlatmak çok kolay. Ha, kabul eder mi etmez mi ayrı bir konu. Anlatmak çok kolay. Ve şu cümleyi hiç unutamıyorum. O bizim sitemize isteyenler bakabilir. Tübingen Üniversitesi ile yapmış olduğumuz sözleşmenin giriş kısmı. Onların yazdığı şu var. Allah'ın İki türlü ayeti ve kitabı vardır. Birisi yarattığı kitap, birisi indirdiği kitap. Eğer Allah'ın yarattığı kitabı, tabiatı, indirdiği kitap şeyinde, önderliğinde okursak bilimde ve teknolojide hayallerin ötesine ulaşırız diye. Her şeyi gayet güzel anladılar. Ama ben Müslümanım diyenlere laf anlatmak gerçekten mümkün değil. Gerçekten değil. Şimdi mesela şey yapalım. Az önce Fatih Hoca'nın söylediği son derece önemli bir husus var. Tutmuşlar bakın, İslam alemi dediğimiz alemin tamamı, mezheplerin %100'ü, tefsirlerin %100'ü tutmuşlar. Bu şeyin, Tevbe suresinin 5. ayetine yanlış bir mana vermişler. Ayetin yukarıdaki ayetlerle bağını koparmışlar. Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Ne biçim bir şey ya? Halbuki burada Allah-u Teala'nın anlattığı şu. Yani yukarıdan aşağı bağlantı kurarak okursanız çok net bir şekilde anlaşılır. İstersen sen onu bir meal çıkar da baştan aşağı bir oku oradan, bizim mealden. Çünkü maalesef geleneksel meallerle doğru bir şey anlamak ya da tefsirlerden doğruları anlamak mümkün değil. Buldun mu?
Evet.
Tamam.
Baştan mı okuyayım? Yani
o kadar bir bağlı. Şunlar yani bakın. Bu çok özel bir durumla alakalıdır. Mekkeliler, Muhammed Aleyhisselam Mekke'den çıkardılar. Yetmedi. Bedir Savaşı'nı, Uhud Savaşı'nı, Hendek Savaşı'nı açtılar. Ona karşı savaş için çıktılar, Müslümanları yok etmek için. O da yetmedi. Hudeybiye Antlaşması'nı bozdular. İşte buradaki hükümler Hudeybiye Antlaşması'nı bozanlarla alakalı. Muhammed Aleyhisselam Mekke'yi fethetmesinden sonra Hudeybiye Antlaşması'nı bozanlara ne yapılacağı bu ayetlerde belirtiliyor. Şimdi oku.
Evet, Tevbe Suresi'nin ilk ayetinden itibaren meal şöyle. Bu antlaşma yaptığınız müşriklere Allah ve elçisi tarafından yapılan ilişkiyi kesme ilanıdır. Bugünden itibaren bu topraklarda 4 ay daha dolaşabilirsiniz ama Allah'ı aciz bırakamayacağınızı ve Allah'ın kafirleri, ayetleri görmezlikte direnenleri rezil edeceğini bilin. Bu büyük haç gününde Allah ve elçisi tarafından bütün insanlara yapılan duyuru şudur. Allah'ın ve elçisinin bu müşriklerle ilişkisi kalmamıştır. Ey müşrikler, tövbe ederseniz, dönüş yaparsanız sizin için iyi olur. Yüz çevirirseniz bilin ki Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ey Muhammed, kafirlik edenlere acıklı bir azabı müjdele. Ey müminler, bu duyuru sizinle antlaşma yapmış, sonra ona aykırı bir davranışta bulunmamış ve size karşı hiç kimseye destek vermemiş müşrikleri kapsamaz. Onlarla yaptığınız antlaşmaya süresi bitinceye kadar tam olarak uyun. Allah müttakileri, yanlışlardan sakınanları sever.
Burada bir iki kelime söyleyeyim. Bakın burada Hudeybiye Antlaşması'na giren topluluklardan, çünkü Mekke'de küçük kavimlerden oluşuyordu. Her kavimin ayrı bir yapısı var. Ve çevre kavimlerden de oraya dahil olanlar var. Şimdi bu antlaşmaya dahil olan grupların bir kısmı antlaşmayı bozdu ve Müslümanlara karşı düşmanlık etti. Bir kısmı bozmadı. İşte Allah diyor ki antlaşmayı bozanlar 4 ay daha burada kalabilirler. Bu 4 ay içerisinde tevbe edip de kendilerini düzeltirlerse gene devam edebilirler. Ama 4 ay sonra ne yapılacağını şimdi Allah anlatıyor. Oku şimdi.
Evet, 5. ayet şöyle. Bu haram aylar, can ve mal dokunulmazlıklarının olduğu bu 4 ay çıkınca Mekke'den ayrılmayan o müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın, kuşatın ve onlar için her gözetleme yerinde bekleyin. Ama dönüş yapar, namazı özenle ve sürekli kılar ve zekatı da verirlerse artık onları serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlayan ve ikramı bol olandır.
Allah-u Teala burada ne diyor? Bu antlaşmayı bozan müşriklere 4 ay daha süre tanıyor. Bu süre içerisinde onlara tevbe imkanı da veriyor. İstedikleri yere, can güvenliği içerisinde gidebileceklerini söylüyor. Gitmediler mi? Ya bu adamlar değil mi Medine'ye 3 kere savaş açan? Bu adamlar değil mi antlaşmayı bozan? Bu adamlar değil mi her türlü savaş şeyini, hukukunu bozup da savaş suçu işleyen? İşte bunlar 4 ay sonra artık burada yaşayamazlar diyor Allah. Yani Mekke'de bulduğunuz yerde öldürün. Mekke'nin dışına çıkarlarsa dokunamazsınız. Ama ne yapmışlar? Bu ayetin yukarı ve aşağı ayetlerle bağlantısını kopararak işte haramaylar çıkınca, işte haramaylar diye bir ayet, burada Allah'ın anlattığı başka. Efendim müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Nerede Müslümanlarla gayrimüslimler arasında iyi ilişkileri anlatan ayet varsa tamamını yok saymışlardır. O da neshedilmiş diye Kur'an'a iftira etmişlerdir. İşte bugün İslam alemi dediğimiz bu. Şimdi bakın ben size lütfen çok dikkatle dinleyin. Sadece son olarak şöyle birkaç ayet okuyacağım. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar din İslam'dır. Onu burada görebilmemiz için bakın. Allah-u Teala ne diyor? Şeyin Ali İmran Suresinin 84. ayetinden itibaren. Diyor ki Allah, sen şöyle de, biz Allah'a inanıp güvendik. Bize indirilene, bize indirilen nedir? Kur'an-ı Kerim değil mi? Başka? İbrahim'e indirilene, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Yakub'un torunlarına indirilene, Musa'ya ve İsa'ya verilene, bütün nebilere, Rableri tarafından verilenlere inandık ve güvendik. Bütün nebi dediği zaman nereden başlar? Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar. Çünkü o da nebi. Bütün nebilere verilen kitaplara inandık, güvendik. Bakın bu şeyde de, bu surenin 81. ayetinde de Allah diyor ki, Allah bütün nebilerden kesin söz aldı. Size bir kitap ve hikmet veririm de. Demek ki her nebiye Allah kitap vermiş değil mi? Peki İslam aleminde bunu kabul eden bir tek Müslüman var mı? Mezhepler yok. Kitaplar yok, hakai kitapları yok. Peki ondan sonra ne diyor Allah? Mesela bir sorsanız İbrahim hangi kitap inmiştir deseniz ne derler? İşte 30 suhuf derler falan. Ki hiçbir şeye uymaz. Böyle bir ayetlerde ona kitap verildiği açık net. Peki İsmail'e hangi kitap verildi? Yok ya. Peki İshak'a, Yakub'a? Ya bıraktık Allah'ını seversen. Bakın. Allah'ın ayetine göre bakın ki bugün İslam alemi diye bir şey var mı? Çok dikkate bakın. Bak Musa'ya, İsa'ya verileni bil. Tamam. Birisine Tevrat, birisine İncil derler. Ama Kur'an'ın hiçbir ayetinde Musa'ya Tevrat verilmiştir ifadesi geçmez. Tevrat'ın en önemli bölümü Musa Aleyhisselam'a aittir ama diğer nebilere ait bölümleri de vardır onun. Böyle bir şey yok. Tevrat Musa Aleyhisselam'a verilmemiş. Tevrat'ın bir bölümü Musa Aleyhisselam'a verilen ayetlerden oluşur. Bakın bu da yok. Dikkat ediyor musunuz? Ondan sonra dedi ki لَا نُفَرُّكُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ Onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayız. Bugün İslam aleminde Kur'an-ı Kerim'i inanç açısından diğerlerinden ayırmayız diyen, tam biz Kur'an'a uymak zorundayız. Tüm insanlık Kur'an'a uymak zorunda. Ama bu nasıl Allah'ın kitabıysa onlar da Allah'ın kitabı. Bütün onları tasdik eden bir kitaptır. Hiçbirini diğerinden ayırmayız. Peki, biz ona teslim olmuş kimseleriz Allah'a. Peki işte İslam bu. Kim bu İslam'dan başka bir din ararsa ondan asla kabul edilmeyecektir. Şimdi lütfen bakın. Bu ayette anlatılan şekilde bir İslam bugün İslam aleminde var. Bir tane Müslüman var mı? Yani bu ayete göre. Yani Allah'a şükür son zamanlarda inananlar başladı. Elhamdülillah bizler bunu çok iyi kabul ediyoruz. Ciddi manada yayılmaya başladı ama geleneksel yapıda bugün hangi meslekte var? Peki Allah'ın dininden taviz verme. Mesela eğer Kur'an-ı Kerim önceki kitapları tasdik sıfatıyla gelirse, az önce işte Ali İmran 81. ayette daha birçok ayetlerde var. Diğerlerin inanma görevi de var. Ama tasdik yerle bir edilerek diğerlerin inanma görevi ortadan kaldırılmıştır.
Tahrif, yani önceki ilahi kitaplar Kur'an geldiği andan itibaren yürürlükten kalkmıştır.
Yürürlükten kalkmıştır diyor. Onlar da yetinmiyorlar. Bak Allah ne diyor? Eğer işte bu Allah'ın İslam budur diyor. İslam budur. Biz insanlara böyle yaklaşmak zorundayız. Böyle bir İslam anlayışı var mı? Ne olacak şimdi? Kim ki diyor, bunun dışında bir din ararsa ondan asla kabul edilmeyecektir diyor. O ahirette kaybedenlerden olacaktır. Peki ahirette kaybeden, bu ayete göre ahirette kaybedenlerden olmayan ne kadar Müslüman çıkar? Dikkat ediyor musunuz? Bakın işte tavizlerle aile hukuku bitirilmiş. Yunan ve Roma hukuku alınmış, fıkıh kitaplarına aile hukuku diye konmuş. Efendim işte Kur'an-ı Kerim'in savaş hukuku bitirilmiş. Kölelik ve cariyelik diye bir sistem oluşturulmuş. Zinaya serbestlik verilmiş. Atıyor şey esir kadını yatağa. Yahu peki Allah'ın kitabı nerede Allah aşkına ya? Dolayısıyla Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a ne diyor? Sen birazcık, çok isterler ki sen biraz müsamahakar davranırsın. Ne müsamahakar ya? Artık tamamen din diye bir şey bırakılmamış orta yerde. Hayırda yarışalım. Hayırın içinde olacağız ki yarışalım. Onun için bugün İslam aleminin her şeyden önce kendine bakması lazım. Ve biz bu dini Allah'ın bütün kullarına en doğru şekilde ulaştırmak zorundayız. Kabul ederler etmezler bizi ilgilendirmez. O kullarından bir kısmı da işte İslam alemidir. İşte burada açık ve net bir şekilde Allah'ın ayetleriyle söylüyoruz. Canları isterse nasıl olsa hesabı Allah'a verecekler, bize değil. Söyleyeceğim bir şey var mı? Peki Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi kendi kitabına tam teslim olan, asla taviz vermeyen, duruşunu asla bozmayan, Allah rızasına odaklanan, Allah'ın bütün emir ve yasaklarını bütün imkanlarını kullanarak yerine getiren ve o dini bütün insanlara anlatan samimi müminlerden eylesin. Hepimizi rızasından ayırmasın. Allah hepinizden razı olsun.